Kentin Gizli Öyküleri. Kentin isimsiz kahramanları ve ilham veren yaşamları. Sıradan insan öyküleri. Hazırlayan ve sunan Kenan Doğan.
Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşamdan insan öykülerini hem de farklı öyküleri, ilham veren öyküleri, ilginç yaşam öykülerini konu ettiğimiz Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor efendim. Hoş geldiniz programımıza. Her programda çok özel konuklarımız, çok değerli isimler bizlerle birlikte oluyorlar ve yaşam öykülerini bizlerle paylaşıyorlar. Hem de öyle sıradan öyküler değil, oldukça ilginç öyküler. Yaşam öykülerinin içerisinde farklılıklar olan, gerçekten dikkat çeken öyküler. Bugün de yine çok özel bir konuğumuz bizlerle birlikte yaşam öyküsünü paylaşmak için. Bizler sabırsızlanıyoruz kendisini sizlere anlatmak, yaşam öyküsünü paylaşmak için. Ve şu an mikrofonlarımızda sevgili Metin Kart bizlerle birlikte. Metin Bey, hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Kenan Bey. Teşekkür ederim programımıza aldığınız için.
Biz teşekkür ederiz. Yaşam öykünüzü bizle paylaşmayı kabul ettiniz. Bugün programımıza konuk oldunuz. Çok büyük mutluluk bizim için. Çok teşekkür ederiz öncelikle bunun için size.
Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun.
Peki o zaman sormak istiyorum Metin Bey. Metin Kart'ın yaşam öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı?
Çok enteresan bir yaşam öyküm yok ama başlayayım anlatmaya.
Gayet ilginç. Hiç böyle haksızlık etmeyin yaşam öykünüze.
Bir anlatalım, izleyiciler karar versin.
Hadi buyurun.
Dinleyiciler karar versin.
Buyurun, dinleyicilerimize bırakalım kararı.
1981 yılında Zonguldak'ta doğdum. Bahçeviler Mahallesi'nde. Güzel bir mahallede doğum gerçekleşti. Evet. Sonra yıllar ilerledikçe Beşiktaş güzel oldu.
Peki, mahallemiz, şöyle efendim? Yapalım mı? Zonguldak'taki doğduğunuz zamanlar, yani kendinizi hatırladığınız çocukluğunuzun o ilk yıllarına gidelim birazcık. Oradan anlatabilirim.
Ben kendimi, yani şöyle söyleyeyim. Buyurun. 1987'den itibaren kendimi net hatırlıyorum. Her şeyi net hatırlıyorum.
Evet. Nasıl? Kendi işte 1987 yılında Zonguldak'taydınız herhalde.
Evet.
87 yılında Zonguldak'taki Metin Kart'ın hayatından bize kareler anlatır mısınız? Nasıl bir yaşamdı?
Anlatayım. Ailem bir çıkmaz sokakta, geniş bir ailede büyüdüm. Hep iç içe, beraberdik. Bütün aile olarak. İşte o arada benim ailemden biri sinemaya ilgi duyan, entelektüel, Hacettepe'de okuyan bir halamın oğlu vardı. Onların sayesinde edebiyata ve sinemaya ilgi duymaya başladım. Sinemaya gittim 87 yılında ilk defa.
Evet.
Hangi ya 87 yılı ya da 88'in başı olabilir.
Metin Bey, peki aileniz ne yapardı? Babanız, anneniz ne yapardı?
Babam maden işçisi. Annem de ev hanımıydı.
Evet.
Ya şöyle söyleyeyim. Çok aslında ebeveynlerine bağlı bir çocuk değildim. Ailemiz çok geniş olduğu için tam ailemize de çok vakit geçiriyorduk ama daha sosyal bir çocuktum. Yani sokakta, ailemin içerisinde, deniz kenarında hep beraberdik ama onlarla da çok vakit geçirdik. İlerleyişimde, yani benim bu noktaya gelmemdeki, bu nokta derken ya bu ilgi alanlarımı oluşturan ailem değildi ama. Evet. Sokaktı.
Evet.
Tek başına ailem değil. Ailem o yönde yönlendirmedi beni ama sokak daha çok sinemaya, edebiyata, çünkü sol kökenli bir mahalleydik. Herkesin evinde kütüphane vardı. Herkesin bir şekilde hayatı, ya kahvehanede briç oynanıyordu. Onu düşünebiliyor musun? Mahalle kahvehanesinde briç oynanıyordu. Orada büyüdük yani. 87-88 yılından bahsediyorum.
Sonra madenci bir ailenin çocuğusunuz. Zonguldak'tasınız.
Evet, genelde madencidir.
İşçi ailelerin yaşadığı bir mahalledesiniz. Dolayısıyla sol eğilimli bir mahallede olmak.
Evet. Öyle. Yani Zonguldak genelde öyle. Zonguldak merkez genelde öyledir.
Evet.
Sonra dinliyorum, pardon.
Yok, estağfurullah, buyurun, biz sizi dinliyoruz. Sonra neler oldu?
Sonra ben 88 yılıydı yanılmıyorsam. Tabii 88 yazı. Mahallede eskiden şey vardı. Kadınlar altın günü yapmadan önce, kadınlar daha önce sosyal tespittir bu. Kadınlar video kaset kiralayıp film izlerlerdi. O daha sonra video kaset piyasadan silince Altın Günü'ne başladılar. Biz de ilk defa 88 yılının yazında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hollanda maçı var. Bütün mahalle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tutuyor. Türkiye Hollanda'yı tutuyordu. Biz yenildik. Hollanda şampiyon oldu. Ama akabinde kadın mahallenin teyzeleri bize para verdi, film kiralayın dediler. O zaman da video kulüpler var. Ben de gittim video kulübüne. Ben gitmedim mahallenin çocuklarıyla. Bir tane Bergen kiraladık. Bir de yanılmıyorsam Terminator'u kiraladık. Terminator 1'i.
Evet.
Sonra ben video kaset müptezeli oldum. İşin açıkçası. Evet. Sürekli izlemeye başladım.
Bütün aslında yaşamımızın...
Hayat hikayem orada başlıyor. Küçücük evde başlıyor.
Evet, yaşamımızın sonraki yıllarını etkileyen ve aslında bugün
programımıza
konuk olmanızı da sebep olan, size ulaşmamıza tabii sebep olan gelişmelerin başladığı nokta aslında 88 yılında önce izlenen futbol maçının ardından video kaset kiralayarak başlayan aslında bir merak. Peki 88 yılında siz video kaset kiraladınız ve ondan sonrasında aslında hayatınız birazcık değişti. Video kasetin, filmin, sanatın bir yerde içine düştünüz diyebilirim.
İçine düştüm evet, ama şöyle yani çok lümpen bir ortamın içindeyim. Yani şey değil, o kadar entelektüel bir ortam yok. Evet. Peki. Yani lümpen bir ortam var ama az buçuk her şey bir şey biliyor. Yönlendirme de yok. Ben sadece afişlerden yönlendirmeye gidiyorum. Ben o zaman film kiralamaya gidiyordum. Sade abi var, yaşıyordur hala. O beni kovdu birkaç defa. Yaşım küçük. Çünkü Evil Dead diye bir film vardır, kötü ruh. O afişin önünde ben yarım saat dikilirdim. Sadece afişi. Filmi zaten 10-20 defa kiraladım. Sonra oradaki kokuya aşina oldum. Oradaki filmlere aşina oldum. Ve kiraladığım filmlerin birçoğu zaten kült filmmiş. Yani Romero'nun, Wes Craven'ın. Sonra ben öğrendiğim isimlerini, şeylerin, yönetmenlerin isimlerini. O esnada bu sinefillik, daha doğrusu ben toplamaktan öte, yani arşiv yapmaktan öte sinefil bir insanım. Yani sinema, film izlemeyi seviyorum. Akabinde biz, şöyle bir şey oldu. Biz video player alamıyoruz eve. Çünkü babamın gelir seviyesi o kadar yüksek değil.
Peki, ta ne yapıyordunuz?
1991 grevine kadar.
91 grevinde ne oldu?
91 grevinde şöyle anlatayım. Maden işçileri askeri ücret alıyordu. Biz bir şehir komple o zaman greve gittik, yürüdük, Ankara yürüyüşler oldu ve bir anda maaşlar arttı grevin sonunda. Maaşlar arttıktan sonra da ben video player aldım eve. Ve hikayem orada daha çok film izlemeye o yönde evrildi. Ondan sonra daha çok film izlemeye başladım. Bir de bunları şöyle bir şey vardır. Mahalle kolektif olarak izliyorduk biz yani. 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi. Tekrar ederek filmleri izliyorduk. Bunların içerisinde çok önemli filmler de vardı. Trash dediğimiz B filmler de vardı. Oradan sinema yönünde ilerleme sağladım kendime.
Peki yıllar geçti. Sonra siz bu ilginiz, sinemaya, filme, video kasetlere olan ilginiz devam etti. Siz dediğiniz gibi 91'deki o büyük işçi hareketi, Ankara'ya yürüyen madenciler, sonrasında işçilerin yaşam koşulları bir nebze olsun iyileştirildi ve o
insan yani insani zevkleri karşılayacak seviyeye geldik. Gene çok yüksek bir maaş alamadık
tabii
ama.
Tabii ki. Hak ettiklerini azından, hiçbir zaman alamadılar ama hiç yoktan tabii. En azından birazcık daha insani
alabilecek seviyeye geldik yani.
Ve dolayısıyla,
ama çok geç olmuştu. Evet. Bu da çok geç olmuştu. Çünkü furya bitiyordu.
Furya bitiyordu. Video kaset furyası bitiyordu.
Benim aslında noktam burada aslında şey, sahip olamamak, edinememek.
Siz yani aslında hep kiraladınız ve video player'da izlediniz. Ama sahip olamıyordunuz.
Sahip olamıyordun çocuk. Bu aslında çocukluk travması da olabilir. Şöyle çocukluk travması olabilir. Belki ben o dönemde daha rahat büyüseydim, filmleri daha rahat kiralayabilseydim, para toplayıp film kiralamadan babam bana film kiralayabilseydi, belki ileriki dönemlerde, ama tam da emin değilim, belki bu yönde bir sonraki nesle ya da kendi çocuğuma bunları aktarmak niyetinde olmayabilirdim.
Peki Metin Bey, Zonguldak'tan ne zaman ayrıldınız? Sonra ne oldu?
Şöyle, Zonguldak'tan hiçbir zaman ayrılmadım. Ayrılamam zaten. Şehrim orası benim. Yani evimi Bursa'ya taşımam, evlenmemle beraber. 2005 yılı.
Peki,
ama
neler oldu?
Hala Zonguldak'ta evim var. Hala gidiyorum. 2 ayda bir gidiyorum. Yani Zonguldak'tan kopmamız imkansız.
Evet. Peki bir gün yani az önce çok güzel anlattınız aslında. Ben bir işçi çocuğuydum, madenci çocuğuydum dediniz. Ve belki de maddi koşullara el vermediği için o video kasetleri hep aslında kiraladım. Dolayısıyla sahip olamadım. Çocuktum ve sinemaya...
İstediğim zaman kiralayamadım.
Evet, ilginiz vardı
yani
ama...
Yani benim cihazım yok. Ben kiralasam bile gidiyordum birinin evinde izliyorduk örneğin. Evet. Kendi evimizde izleyemiyorduk. Bu da temel anlamda bir çocukta bir sıkıntı yaratabilir o dönemde. Ama ne var? Her şeye her zaman sahip olamamak seni hayatta başarılı kılıyor.
Evet.
Yani araştırmaya teşvik ediyor seni. Beni de yönetmen araştırmasına teşvik etti. Daha ucuz video playeri alabilirim teşvik etti. Şu yönetmen kim, şu aktör kim? Sinemada film izle, sinemadan gel, evde film izle. O şekilde bir çocukluk yaşadım. Ondan sonra 90'ların ikinci döneminde furya bitti. 97'lerde, 98'de video player bitti. 2005'te evlendim, eve geldim. Bir akşam çocukluk arkadaşım misafirliğe geldi bize.
Ne oldu?
Orada şöyle bir şey oldu. Ya Meto dedi, sen de hatırlıyor musun dedi. Asfalt Kovboy'u kiralamıştık biz dedi çocukken. Renegade diye bir film, Spaghetti Western. Amerikan yapımı.
Evet.
Dedim, Mustafa dedim, o zaman dedim, Mustafa Şahin kardeşimizin değerli selamlarımızı yollayalım. Dedi, ne yapacağız dedi, izlememiz lazım. YouTube falan yok o zaman, yani bulamıyorsun film. Ben de gitti gidiyor'a girdim, filmi buldum. Cihazımız da var. Geldi, izledik. Ya dedim, Mustafa dedim, başka hangi filmler vardı? Şu vardı, bu vardı. Toplamaya başlayalım dedim. Toplayalım dedik. Toplama o toplama, 3000 tane kaset yaptık.
3000 tane video kaset.
Evet. Ya bir 10.000 tane elimden geçmiştir. Ayıklaya ayıklaya. O kadar kaldı. Kapaklı. Beta ve VHS olarak.
Ama sadece bununla sınırlı kalmadı anladığım kadarıyla.
Tabii ki. Ya şimdi bunları şöyle. Çocukluğumuz çok güzel geçti. Yani aile ortamımız iyiydi. Sosyal çevremiz iyiydi. Kötülük yoktu. Hep eğlence vardı. Güzellik vardı. Tamam, çok zengin ailelerde büyümedik ama çok büyük dostlukların olduğu ailelerde büyüdük. O döneme bir özlem vardı içerimizde. Çünkü burada yapamıyorsun onu. Büyük şehirde daha samimiyetsiz insanlar, daha şey hoşnut olamıyorsun. Ya da bize öyle geliyor, o zamanlar çok güzeldi gibi düşünüyorsun. Sonra dedim ki ben işte filmler toplarken, ya biz dedim hani kaset falan da alıyorduk, müzik kaseti falan. Hani onlardan da birkaç tane alalım. Sonra kendi işimi kurdum ben. Emlak ofisim var benim. Sonra biri bana villanı satar mısın dedi. Sattım villayı. Villayı sattığımda, evin içine girdiğimde Güzel Sanatlar Lisesi gibi bir odası vardı. Odanın içerisinde benim hiç bilmediğim bir şey vardı, plak diye. Çünkü hiç hakim değilim konuya. Dolabı açtım. İçerisinden 50 tane 71 yılında çıkan 45'lik çıktı. Bir çoğu da Anadolu Pop. Barış Manço'lar, Cem Karaca'lar. Sonra ben plak toplamaya başladım. Cihaz aldım. Dinleme çok keyifli. Analog. Ses kayıtları çok iyi. Long play toplamış. 1000 tane de plak toplamışım.
Bunları tabii ticaretini yapmıyorsunuz. Meraktan. Koleksiyonculuğunu yapıyorsunuz. Ve yani bunların hepsini arşiv olması için topluyorsunuz.
Şöyle. Temel amacım şuydu. Yani bunları toplarken ticari kaygı gütmedim. Çünkü hayatımda hiç ticari kaygı gütmedim. Evet. Kaygı problemlerim olmadı. Ticari kaygı gütmek, bunun ticaretini yapmak. Benim ticaret değil. Benim tek amacım, 16 yaşındaki kızım var. O da Güzel Sanatlar'da okuyor, resim bölümünde. Bunları, bu materyalleri, benim çocukluğumda edindiğim sanat eserlerini bir sonraki nesle aktarabilmek. Benim tek amacım bu. Yani bunların çöp olmaması, bunların bir de müthiş dublajları vardır bunların. Alev Sezerler de efsanedir. Dünyanın en iyi dublajlarıdır yani. Evet. Müthiş. Yani sen Yaralı Yüz'ün ya da şeyin Rambo'nun korku filmlerinin, Indiana Jones'ların, Geleceğe Dönüşlerin dublajını, şimdi o dublajı yapamazsın. O zaman efsane bir nesil vardı. Beter Böceğin dublajı. Onları Asya'ya aktarmak, o da artık ne yaparsa muhtemelen benim gibi düşünüyor. İnşallah öyle düşünür. Öyle devam ettirmesini istiyorum.
Muhteşem. Siz o eve girdiniz, arkadaşınızın sattığınız villasında.
Evet.
O eşyaları da, içindeki eşyaları da size bıraktığında, hani ne yaparsanız yapın dedi. Siz oradan aslında bir plak arşivi geçmiş oldu elinize, ama başlangıç oldu. Onu devam ettirdiniz ve dediğiniz gibi belli bir döneme ait bütün plakları, ilk örnekleri, toplayabildiğiniz her şeyi topladınız. Bir yandan video kasetler var elinizde, bir yandan plaklar var. Ama sadece bunlarla sınırlı da değil bildiğim kadarıyla.
Tabii değil. Şimdi şöyle, sanat komplike. Görsel, işitsel, hangi materyal varsa değerli anlamında. Yani şöyle, yani Sezen Aksu'nun bir albümü benim için çok değerli değil. Niye? Çok değerli. Tabii yapım aşaması müthiş. Türkiye'nin en iyi sanat eserlerinden biri ama 1 milyon satmış.
Evet.
Bu 1 milyon yıl boyunca bulunabilecek bir şey. Ama Çekirdek Sanat Evi'nin kasetleri var. Çekirdek Sanat Evi'nin kasetleri 100 tane, 50 tane kişiye özel canlı yayın kayıtları var. Bunlar elinde sonunda bitecek, kaybolacak. Kaybolmaması için tutuyorum elimde. Para da teklif edenler var ama duracak bunlar ya. Çünkü ben güvenebileceğim biri olması lazım ki 50 yıl sonra da o esere ulaşabilsinler. Bir de sadece toplamak için toplamıyorum. Ben bunların hepsini dinliyorum, izliyorum, muhafaza ediyorum.
Peki video kaset ve plak dışında neler var?
Ya şu an 2000'e yakında normal kaset var. Yani müzik kaseti.
Müzik kaseti.
CD var. Bazı ilk dönem VCD'ler var.
Müzik kaseti biriktirmeye nasıl başladınız peki Metin Bey?
Müzik kaseti de bir avukat bir abimiz vardı. Vefat etti. Toprağı bol olsun. Onun oğlu da benim arkadaşımdı. Muhafaza edemeyeceğini söyledi. Sonra ben de muhafaza edeceğimi söyledim. Aldım ve duruyorlar.
Bir arşiv aldım.
Aslında onun üstüne, yani toplu bir arşiv aldım ben. Evet. Onun üstüne çok bir şey katmadım. Zaten bana toplu olarak 84 ile 89 yılı arasında basılan kasetlerin birçoğu elime geçti. Şöyle söyleyeyim, takribi 20 koli. Büyük koliler. Evet. Sonra kitap okumayı çok severim. Kitap koleksiyonculuğu yaptım ama o aşırı derecede değil. Sadece kendime özel, kişisel bir arşiv yaptım kitaplarında. Sevdiğim yazarları.
Peki.
Pul koleksiyonu var. Bir yerden de pullar geldi bana.
Ne güzel.
Yani beni buluyor yani. Ben bunların, yani çoğuna da plak haricindekiler çok büyük bir para yatırmadım yani.
Aslında şöyle düşünebilir miyiz? Yani insanların bir kısmı eski diye elinden çıkarmak istediği, kullanmıyorum, dinlemiyorum ve hani bunun artık modası geçti tabiri caizse ya da miadı doldu diye düşündükleri eserleri, sanat eserlerini, kayıtları siz biriktiriyorsunuz. Evet. Onlara kıymet veriyorsunuz ve az önce de söylediniz, tek amacım var dediniz. Bu tarihe tanıklık etmiş olan eserleri bir sonraki kuşaklara aktarmak. Bu belgeleri
aslında yaratımımızın kökeni budur. Yani çiçeğin de böceğin de insanın da dünyaya gelme nedeni neslinin bir sonraki nesle aktarmaktır. DNA'sını bir sonraki nesle aktarmaktır.
Evet.
Atmasın kimse çöpe hiçbir şeyini. Evet, kullanılmadığı bozuk, onlar atılabilir. Ama sanat eserlerini atmayın. Kıymet bilen biri çıkar. Yani bana kıymet bildiğim için geliyor bunlar.
Evet.
Yani biliyorlar ki ben onları atmayacağım. Kıymet bilen birine vereceğim. Ya da satmayacağım. Ya da satabilirim, onu da bilmiyorum. Hayat neyle karşılaştırır, ne getirir, ne götürür. Şu an burada duruyorum, 10 yıl sonra nerede duracağımı bilmiyorum.
Evet.
Ama tavsiye de etmem yani koleksiyonculuğu.
Neden tavsiye etmiyorsunuz?
Yok, bu kumar batağı gibi. O bitmiyor ki. Yani bir bağımlılık yapıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ben Müslüm Gürses'in Püskünüm albümün plağı var. Yeni baskı plağı var. İlk kaseti var. Video kaseti var. Yani bu aslında şey değil. Yani bir daha olsa bir daha alırım yani.
Anlıyorum.
Sevdiğimden değil, o kültürü de efsane bir albümdür. O yüzden.
Evet. Yani insanların kıymet vermediği şeyler sizin için çok kıymetli anladığımız kadarıyla. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ve siz arşivcilik yapıyorsunuz aslında. Tarihe tanıklık etmiş bu eserleri sonraki kuşaklara aktarmaya çalışıyorsunuz. Ve yani kendi tabirinizle, deyiminizle bu bir hastalık. Ve bir şekilde bu
bilgiye... Güzel bir hastalık.
Evet, güzel bir hastalık.
Yani o kadar da yerin şey yapmayalım. Ama her şeyin aşırısı biraz zararlı. Yani şöyle söyleyeyim ben insanlara, eğer bu yolda ilerleyecek insanlara tavsiyem şudur. Belli bir dalda arşiv yapsınlar. Yani nedir? Yani plak topluyorlarsa sadece Anadolu pop toplasınlar. Ya da plak topluyorlarsa sadece hafif batı müziği toplasınlar. Yani bu deniz o kadar büyük ki topla topla bitmez. Ben hepsine ulaşmaya çalıştım. Bu noktada bir yıldır herhangi bir şey almıyorum. Kişisel arşivi muhafaza ediyorum.
Anladım. Evinizde bayağı geniş olmalı bu kadar büyük arşivleri.
Ya bir odam, benim kendi ofisim var. Bir tane ofisimi sadece kişisel hobi ofisi olarak kullanıyorum. Orada var benim materyallerim. Bir de kendi evimde bir tane odam var. Orası da benim Hira mağarası diyorum ben oraya. Herkesin olmalı. Ben oraya çekiliyorum. Orada kendimi buluyorum yani. Orada kapıdan girdiğin an zaman geçti gibi. Ben 1988 yılına giriyorum orada.
Peki yaşam öykünüzle beraber düşünelim mi? Bütün bu tarihi belgeleri diyeceğim, sanat eserlerini toplayan, Zonguldak'ta başlayan bu yaşam öyküsü, evet, nereye doğru gidiyor ve geriye?
Ya nereye doğru? Benim şöyle ilerliyor. Şimdi insanın yaşamı tekamüldür zaten. Doğar büyürsün, her yaşadığından etkilenirsin, gelişirsin, olgunlaşırsın ve belli bir noktada bırakmak zorundasın. Yani ben doğdum, çok güzel bir yerde doğdum. Çocukluğum geçti, sinemayla geçti, edebiyatla geçti. Büyüdüm, aşık oldum, sevgiyle geçti. Sonra tekamülüm toplamakla geçti ve şu anda durdum. Yani tekamülümü bu noktada nerede biteceğine muhtemelen zaman ve 45 yaşında, yani 5 sene sonraki Metin karar verecek. Şu andaki Metin durma taraftarı değil ama biraz daha devam etme taraftarı.
Evet. Peki şu anda siz az önce aslında küçük tiyolar verdiniz ama sizin gibi böyle arşivcilik yapmak isteyen, kıymetli tarihi belgeleri biriktirmek isteyenlere, evet, hani hiç başlamayın dışında neler
tavsiye ediyorsunuz? Kesinlikle hiç başlamayın demiyorum.
Neler tavsiye ediyorsunuz? Şaka yapıyorum tabii ki. Şaka bir yana. Şaka yapıyorum tabii ki Metin Bey, öyle dediğiniz diye. Neler tavsiye edersiniz? Yani belli bir alana odaklansınlar, belli bir alandaki şeyleri, evet, toplamak çünkü daha kolay anlayacağım
hayatımın
kadarıyla.
Hayatımın odak noktası yapmasınlar Kenan Bey.
Evet.
Ben yapmadım hiçbir zaman hayatımın odak noktası. Yani sosyal zamanını sadece bir hobiye aktarmasınlar. Bu hobidir ayrıyetten de. Yani bu bir şey elde etmenin, evet, hobisidir. Yani bunu yaparken aslında boş vaktinde değil, dolu vaktinde bunlarla ilgilensinler. Boş vakitlerinde kendilerini ayırsınlar. Yani hayatının merkezine hiçbir zaman herhangi bir materyali almasınlar. Hedefleri olmasın. Ben 5000 tane kaset yapacağım, 5000 tane. Hayatım bir döneminde o hataya düştüm. Egolarına yenilmesinler. Güzel baksınlar. Çok güzel bir şeydir sanat eserlerini toplamak. Para kazansınlar. Çünkü ucuz bir şey değil, hobi değil. Para kazansınlar. Ayda bir tane alsınlar ama en değerlisini alsınlar.
Peki Metin Kart'ın yaşam öyküsüne geriye dönüp baktığınızda, kendi yaşam öykünüze.
Evet.
Bugün geldiğinizde Metin Kart'ı yaşam öyküsünden ne çıkarıyorsunuz? Nasıl bir yaşamdı?
Tutkulu. Tutkulu. Şöyle, devrimci bir yaşam öyküm var. Ben devrimci bir insanım. Tutkulu bir insanım. Aşk insanıyım. O yüzden bunları topluyorum. Çünkü onların hepsinde yaşanmışlık var. Hepsinin evlerin, mesela aldığım bütün video kasetler, evlerde 20 aile, 30 aile, 40 aile, 50 aile izlemiş isimleri tek tek var bende. Dinlediğim bütün plaklarda analog ses var. Evet. Zeki Müren yanımda söylüyor. Stand By Me yanımda söylüyor. Ondan sonra Sezen Aksu yanımda söylüyor. Analog var, sevgi var, aşk var. Yani işin içerisine duygular katılmış. Ben kendimi duygu insanı, devrimci bir insan olarak görüyorum.
Metin Bey,
sevgi olmasaydı içimde bunları toplayamazdım.
Kesinlikle eminim öyledir.
Evet.
Başka türlü çünkü mümkün değil. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size bugün programımıza konuk olduğunuz için.
Son söz ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize? Layık görüp programımızı aldığınız için.
Estağfurullah, estağfurullah. Son söz ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize?
Son söz şöyle söyleyeyim. Sanatla kalsınlar ya. Müzikle, sinemayla, edebiyatla kalsınlar. Dünya umurlarında olmasın. Olmasın yani. Çok kötü bir dönemden geçiyoruz. Dünya olarak bir şey üretemiyoruz. En azından eskiden üretilen güzel eserlerde, duygu dolu eserlerle beraber yaşayalım. Öyle devam edelim hayatımıza.
Çok
herkese mutluluklar diliyorum.
Çok sağ olun Metin Bey. Çok teşekkürler. Yaşam öykünüzü
şey bizlerle paylaştınız.
Çok sağ olun.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.
Hoşçakalın. Sağ olun.
Sağ olun.
Evet efendim, bugün programımızın konuğu sevgili Metin Kart'tı. Metin Bey, duyduğumuz gibi Zonguldak'ta madenci bir ailenin çocuğu olarak hayata gözlerini açan ve bir gün hayatında tarihe tanıklık etmiş sanat eserlerinin kayıtlarını toplamaya başlayan, bir kırılma anını yaşayan ve ardından bugün binlerce eseri barındıran, onları gelecek kuşaklara, bizden sonraki nesillere aktarmakla görevli olduğunu düşünen ilginç bir yaşam öyküsüydü. Tarihe tanıklık etmiş bazılarının değer vermediği bu belgelere bazıları işte böylesine tutkuyla yıllarını, senelerini, emeklerini veriyorlar ve bir sonraki kuşağa aktarıyorlar. İyi ki var böyle isimler, iyi ki var Metin Kart Bey gibi isimler. Biz çok mutlu oluyoruz böyle yaşam öykülerini sizlerle paylaştığımız için. Bugün de sağ olsun kendisi bizleri kırmadı ve kendi yaşam öyküsünü, arşivciliğini, meraklarını anlattı bizlere. Bizler efendim 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde Açık Radyo mikrofonlarından Kentin Gizli Öyküleri programıyla tekrar sizlerle birlikte olacağız. Umarım sizler de orada olursunuz. 2 hafta sonra görüşünceye dek ben Kenan Doğan, program asistanımız Tuğçe Günalan ve teknik masadaki Açık Radyo çalışanı değerli arkadaşlarımla birlikte sizlere sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.